Ayrım 5.
O sırada sıska bir çocuk olan Clara, avluya girdiğimde beni karşılamaya geldi. Elimden tuttu. Sessizce yemek odasına çekti beni. Rosa oradaydı. Beyaz tabutunun beyaz ipek astarının kıvrımları arasında. Ölümünden 3 gün sonra hala taptaze ve anımsadığımdan yüzlerce kat daha güzel. Çünkü ölüm Rosa'yı eskiden beri gizlice olduğu şeye, bir deniz perisine dönüştürmüştü. Lanet olsun, kaydı gitti elimden, diye haykırmışım dediklerine bakılırsa. Onun yanı başında dizüstü çökerek bütün akrabalarının gözünde rezil olmuşum. Çünkü sırf bu kızla evlenebilmek uğruna servet yapmak için toprağı eşeleyerek 2 yıl geçirdikten sonra onu ölüme kaptırmış olmanın içime verdiği çaresizliği hiç kimse anlayamıyordu. Birkaç dakika sonra da cenaze arabası geldi. Ölümlerde kullanılan 6 tane sorguçlu küheylanın çekip 2 üniformalı arabacının sürdüğü kocaman, parlak siyah bir eski zaman saray arabası. O öğleden sonra saatinde hafiften çiseleyen yağmur altında cenaze arabası evden ayrıldı. Aile bireyleriyle akrabalar ve bütün o çiçekleri taşıyan otomobiller de peşinden. O zaman cenaze törenleri erkeklerin egemenliğinde sayıldığından kadınlarla çocuklar katılmazlardı. Ne var ki Clara, ablası Rosa'ya yoldaşlık yapmak için korteje son dakikada sızmayı başarmıştı. O küçük eldivenli elinin elimi sıktığını hissettim. Yol boyunca yanımda kaldı. İçimde hiç bilmediğim bir şefkat uyandırdı küçük, sessiz bir gölge. Onun 2 gündür hiç konuşmamış olduğunu bana daha söylememişlerdi. Ev halkı onun sessizliği yüzünden telaşa kapılıncaya kadar 3 gün daha geçecekti. Severo Delvolle, en büyük oğulları Rosa'nın gümüş kakmalı beyaz tabutunu omuzladılar. Ve aile kabrindeki açık hücreye kendileri yerleştirdiler. Siyahlar giymişlerdi ve acıların ağırbaşlı, gururlu olmasına alışık bir ülkenin yaz geleneğine uygun olarak sessiz, gözleri yaşsız duruyorlardı. Gömütün kapısı kapanıp da aile bireyleri, dostlar ve mezarcılar çekildikten sonra ben, Barabas'ın iştahından kaçmış ve Rosa ile mezara gelmiş olan çiçeklerle baş başa kaldım. Uzun boylu, inceydim o zaman. Daha Ferula'nın laneti tutmamış, küçülmeye başlamamıştım. Rüzgarda uçuşan ceket eteklerimle kara bir kış kuşuna benziyor olsam gerekti. Gök kurşun renginde yağmur yağacak gibiydi. Hava enikonu soğuk olmalıydı. Ama ben soğuğu duymuyordum. Çünkü öfkem beni yiyip bitiriyordu. Üzerinde yüksek gotik harflerle güzeller güzeli Rosa'nın adı ve bu dünyadaki kısa konukluğunu belirten tarihler yazılı küçük mermer dörtgenden gözlerimi alamıyordum. Düşünüyordum da Rosa'yı düşünerek, Rosa için çalışarak, Rosa'yı düşleyerek, Rosa'yı isteyerek 2 yıl yitirmiştim. Oysa şimdi sonunda onun yanına gömüleceğimi bilmek avuntusundan bile yoksun kalmıştım. Önümde uzanan yılları düşündüm ve onsuz yaşamaya değmeyeceğine karar verdim. Çünkü onun o yeşil saçlarıyla o su perisi güzelliğine sahip bir başka kadını asla bulamayacaktım. O zaman biri bana 90 küsur yaşıma kadar yaşayacağımı söyleyeydi, kafama bir tabanca dayayıp tetiği çekerdim. Arkadan yaklaşan bekçinin ayak seslerini duymamıştım. Omzuma dokununca yerimden sıçradım. ''Hangi cesaretle dokunuyorsun bana?'' diye böğürdüm. Zavallı adam korkusundan geriye doğru kaykıldı. Ölü çiçeklerinin üstüne birkaç damla yağmur hüzünle düştü. Adam, ''Özür dilerim senyor'' dedi sanıyorum. ''Saat 6, kapıları kilitlemek zorundayım.'' Akşamdan sonra görevliler dışındaki kimselerin burada kalmamasının kurallara aykırı olduğunu bana anlatmaya çalışıyorduysa da sözlerini bitirmesine izin vermedim. Eline birkaç kağıt para sıkıştırdım. Beni rahat bıraksın diye ittim onu. Omzunun üstünden bana baka baka uzaklaştığını gördüm. Beni deli sanmış olsa gerekti. Kimi zaman mezarlıklara dadanan çılgın nekrofillerden biri. Uzun bir geceydi. Ömrümün belki de en uzun gecesi. Bu geceyi Rosa'nın mezarı başında oturup onunla konuşarak geçirdim. Sonsuzluğa yolculuğunun bu ilk aşamasında ona arkadaşlık etmek istiyordum. Yeryüzünden kopmak bu aşamada en zor gelir de geride bıraktıklarımızın sevgisini gerekseriz. Hiç değilse bir gönüle bir tohum ekmiş olmanın avuntusuyla ayrılmak isteriz dünyadan. Rosa'nın kusursuz yüzünü anımsadıkça talime lanet okuyordum. Madenin derinlerinde onu düşleyerek geçirdiğim yıllar yüzünden Rosa'yı suçluyordum. Bunca zamandır kampta hünerden çok iyi niyetle hizmet veren bir avuç buruşuk, yaşlı orospu dışında bir kadın görmemiş olduğumu söyledim ona. Yasa dinlemez, kaba saba, sert adamlar arasında, uygarlıktan uzakta yosunlu sular içerek, nohut yiyerek, yapayalnız yaşamış olduğumu anlattım. Gece gündüz onu düşünmüştüm. Onun gönlümde bir bayrak gibi taşıdığım imgesinin verdiği güçle kazıyı sürdürmüştüm. Damar yitip gitse bile, yıl 12 ay canımdan bezmiş olsam bile, geceliğin kemiklerim donarken, gündüzleri güneşten bunalsam bile, hep onunla evlenme amacına. Ama o tutmuş ölüvermişti. Düşlemlerimi gerçekleştirmeme fırsat bırakmadan bana ihanet etmiş, bana bu onmaz acıyı bırakıp gitmişti. Benimle alay etmiş olduğunu söyledim ona. Hiç doğru dürüst baş başa kalamamış olduğumuzu, onu topu topu bir kerecik öpebildiğimi söyledim. Aşkımı anılardan, doyumlanması olanaksız isteklerden, elime geçmesi 40 yıl alan, gelinceye kadar sararan mektuplardan örmek zorunda kalmıştım. Yazdığım mektuplar duygularımın yoğunluğunu yansıtmakta yetersiz kalmıştı. Çünkü mektup yazmaya, hele kendi duygularımı yazmaya yeteneğim yoktu. Madende geçen yılların yerine getirilmesi olanaksız bir yetim olduğunu söyledim ona. Bu dünyada fazla kalmayacağımı bilsem evlenmek için gereken parayı çalardım. Senin için deniz dibi hazineleriyle kakmalanmış bir saray kurardım, dedim. İncili mercanlı, sedef duvarlı bir saray. Seni kaçırır, üstüne kilit vururdum. Anahtar da yalnızca bende olurdu, dedim. Onu hiç kesintisiz, sonsuza dek sevebilirdim o zaman. Çünkü şuna inanıyordum ki, benim yanımda olsaydı, babası için hazırlanan zehri içmezdi de, 1000 yaşına kadar yaşardı. Onun için sakladığım okşayışları anlattım ona. Onu şaşırtmak için almayı tasarladığım armağanları, onu sevmek ve mutlu kılmak için düşündüğüm yolları saydım. Kısacası beni duyuyor olsaydı dünyada söyleyemeyeceğim ve o gün bugündür başka hiçbir kadına söyleyemediğim bütün çılgınca lafları söyledim. O gece aşık olma yeteneğimi sonsuza dek yitirdiğimi, bir daha sonsuza dek gülmeyeceğimi, düş peşinde koşmayacağımı sanıyordum. Ama sonsuzluk uzun bir zaman parçasıdır. Uzun süren hayatım bana hiç değilse bunu öğretti. Öfkenin habis bir tümör gibi varlığıma yayıldığını, hayatımın en güzel saatlerini zehir edip beni sevecenlik ve acımadan yoksun bıraktığını görür gibi oluyordum. O gece içimdeki dağdağıyla öfkenin dışında anımsadığım en güçlü duygu doyumsuz kalan arzularımdı. Çünkü elimi Rosa'nın vücudunda gezdirmek, Rosa'nın gizlerinin içine işlemek, saçlarının o yeşil pınarını akıtarak bu pınarın en derin sularında yıkanmak ihtiyacını hiçbir zaman gideremeyecektim. Çaresizlik içinde son bir kez gözlerimin önüne getirdim onu. O bakire tabutunun içindeki beyaz satenin üzerinde, başında gelin çiçekleri, elinde tesbihiyle. Şafağın ilk ışımasıyla birlikte bekçi yine göründü. Geceyi mezarlığın öfkeli hortlakları arasında geçiren, bu soğuktan yarı donmuş divaneye acımış olsa gerekti. Bana termosunu uzattı. "Sıcak çay," dedi. Ama ben termosu iteledim ve küfürler savurarak mezar taşlarıyla servilerin arasından uzun öfkeli adımlarla yürüyüp gittim. Doktor Cuevas'la asistanının ölüm nedenini saptamak için Rosa'nın cesedini mutfakta kesip açtıkları gece Clara, gözleri apaçık, karanlıkta titreyerek yatağında yatıyordu. Rosa'nın kendisi ölecek dediği için ölmüş olmasından korkuyor, dehşete düşüyordu. Zihinsel gücüyle masanın üstündeki tuzu oynatabildiği gibi ölümler, zelzeleler ve daha başka, daha beter felaketler yaratabileceğini sanıyordu. Yalnızlık ve suçluluk duyguları içindeydi. Birden aklına geldi ki Rosa'nın yanına gidebilse çok daha mutlu olacaktı. Kalktı. Gecelik elbisesiyle yalın ayak Rosa ile paylaştığı yatak odasına gitti. Ama Rosa orada Clara'nın son gördüğü gibi yatakta değildi. Clara onu aramaya çıktı. Ev karanlık ve sessizdi. Annesi Doktor Cuevas'ın verdiği ilaçla uyumuş, kardeşleri de odalarına çekilmişlerdi. Clara ürkmüş, üşümüş olarak duvar diplerine sine sine oturma odalarından geçti. Ağır eşyalar, kalın perdeler, duvarlardaki tablolar, koyu zemin üzerindeki çiçekleriyle duvar kağıtları, tavandan sarkan lambaların dalgalanan ışıkları, porselen sütunlar üzerindeki eğrelti otu saksıları, her şey küçük kızın gözüne tehlikeli ve ürkünç görünüyordu. Oturma odasının kapısının altından bir ışık diliminin dışarı vurmuş olduğunu ayrımsadı. İçeri girmek üzereydi. Ama babasıyla karşılaşmaktan, onun da kendisini yine yatağa yollamasından çekindi. Bu yüzden dadının göğsünde avuntu aramayı düşünerek mutfağa yöneldi. Ana avludaki cüce portakal ağaçlarıyla kamelyalar arasından geçti. Evin ikinci kanadındaki oturma odalarından gaz lambalarının zelzele olacağına karşı ve yarasaları korkutup kaçırtmak için bütün gece yakıldığı açık loş sofalardan geçti. Üçüncü avluya geldi. Servis odalarıyla mutfak buraya açılırdı. Burada evin o aristokrat havası silinir, köpek kulübeleri, kümesler ve hizmetçi bölümleri başlardı. Daha ötede Severo Delvol'un kentte ilk otomobil alan kişilerden biri olmasına karşın Nivea'nın hala bindiği yaşlı atların durduğu ahır vardı. Mutfağın kapısıyla panjurları kapalıydı. Kiler de kapalıydı. İçgüdüsü Clara'yı içeride olağan dışı bir şeyler geçmekte olduğunu bildirdi. Görmeye çalıştı. Ama burnu pencere pervazına yetişemiyordu. Clara bir tahta kasa bulup pencerenin altına çekmek zorunda kaldı. Ayaklarının ucuna kalktı. Ve rutubetten, eskilikten eğrilmiş olan pervazla kepenk arasındaki bir aralığa gözünü uydurup baktı. O zaman içerisini gördü. Doktor Cuevas, onu dünyaya getirmiş olan bütün çocukluk hastalıkları, bütün asıl nöbetleri sırasında ona özenle bakan o gür sakallı, göbekli, iyi yürekli, sevimli, harika ihtiyar, şimdi tıpkı Marcus Dayıs'ın kitaplarındaki gibi şişman, kapkara bir vampire dönüşmüştü. Dadının yemeklerini hazırladığı mermer masanın üstüne eğilmiş duruyordu. Yanında Clara'nın şimdiye kadar hiç görmediği bir genç vardı. Ay gibi solgun, gömleği kan lekesi içinde, gözleri sevda sarhoşu. Clara ablasının ukar beyaz bacaklarıyla çıplak ayaklarını gördü. Zangırdamaya başladı. Tam o sırada Doktor Cuevas yana çekilince Clara daha feci bir manzarayla karşılaştı. Rosa'nın vücudunun önü boyunca hendek gibi derin bir yarık açılmıştı ve bağırsakları yanı başında bir salata tabağının içinde duruyordu. Rosa'nın başı Clara'nın baktığı pencereye doğru dönüktü ve o uzun yeşil saçları erelti otları gibi masadan kan içindeki yerlere dökülmüştü. Gözleri yumuluydu. Yine de Clara uzakta oluşu, aradaki gölgeler ve kendi düş gücü yüzünden ablasının yüzünde yalvarış ve utanç dolu bir bakış görür gibi oldu. Tahta kasanın üstünde kas katı kalarak her şeyi baştan sona seyretmekten kendini alamadı. Uzun süre baktı panjurun aralığından. İçerideki iki erkin Rosa'nın içini boşaltmalarını, sonra da kıvrık bir mobilyacı iğnesiyle dikmelerini seyretti. Doktor Cuevas'ın ellerini muslukta yıkayıp gözyaşlarını kurutmasına, öbürsünün de kanlarla iç organları temizlemesine kadar Clara oradan ayrılmadı. Şimdiye dek hiç görmemiş olduğu genç adam Rosa'nın dudaklarıyla yanaklarını, memeleriyle bacak arasını öperken, Rosa'yı süngerle silerken, soluk soluğa Rosa'nın geceliğini giydirir, saçlarını düzeltirken Clara oradaydı. Dadıyla Doktor Cuevas gelip Rosa'ya beyaz gelinliğini giydirerek ince kağıt arasında düğün günü için saklanan portakal çiçeklerinden tacı başına taktıkları zaman Clara oradaydı. Genç asistan Rosa'yı yeni evlendiği karısıymış da evin eşinden geçirmek için kucaklıyormuşçasına sevgiyle kollarını alıp taşıdığı zaman Clara oradaydı. Şafağın ilk ışıkları sökene değin yerinden kıpırdayamadı. Ancak o zaman gizlice dönüp yatağına girdi. İçinde bütün bir dünyanın sessizliğini duyumsuyordu. İçi ağız ağza sessizlik doluydu. Clara aradan 9 yıl geçene kadar hiç konuşmadı. Ancak 9 yıl sonra evlenmeyi tasarladığını bildirmek için ağzını açtı. 2. Bölüm 3 Mariyalar. Yemek odasında bir zamanlar kraliçe Victoria stilinde değerli birer eşyayken şimdi eski püskü olan mobilyalar arasında Esteban Trueba ile ablası Ferula her tanrının günü içtikleri yağlı çorbayı içmiş, her tanrının cuması yedikleri yavan balığı yemekteydiler. O zamanın ücretli köle kullanmak geleneğine göre tüm yaşantıları boyunca onlara bakmış olan hizmetçi servislerini yapıyordu. Kambur ve yarı kör olmasına karşın hala canlı olan ihtiyar kadın yemek odasıyla mutfak arasına gidip gelerek o koskocaman yemek tabaklarını büyük bir ciddilikle götürüp getiriyordu. Dona Esther Trueba çocuklarıyla birlikte sofraya oturmamıştı. Sabahlarını hiç kıpırtısız sandalyesine geçirir, pencereden dışarıki sokağın telaşesine bakar, kendi gençliğinde öylesi kibar ve zarif olan mahallenin yavaş yavaş bozulup sönükleşmesini gözlemlerdi. Kahvaltıdan sonra onu yine yatağına taşır, sırtına yastık dayayarak yarı oturur biçimde yatırırlardı. Eklem romatizmasının izin verdiği tek rahat oturma biçimiydi bu. Dona Esther'in yanındaki tek arkadaşı da dinsel kitaplarıydı. Tansıkların öyküleri, ermişlerin yaşamları. Ertesi sabaha kadar Dona Esther burada kalır, sabahleyin yine aynı program uygulanırdı. Tek gezmesi pazar günleri evinden iki sokak ötedeki Ermiş Sebastian Kilisesi'ne gidip ayine katılmaktı. Kiliseye Dona Esther'i bir hizmetçi kadınla kızı Ferula tekerlekli sandalyesiyle götürürlerdi. Esteban, balığın kılçıkları arasından beyazımsı et parçalarını ayıklamayı bıraktı. Çatalıyla bıçağını tabağın üstüne yanlamasına koydu. Yürüyüşü gibi oturuşu da dimdikti. Direk gibi dümdüz, başı birazcık bir yana ve arkaya doğru eğimli, gözlerinde gurur, kuşku ve miyopluk karışımı olan yan bir bakış. Eğer gözleri şaşılacak kadar tatlı ifadeli ve parlak olmasa bu jesti sevimsiz gelebilirdi. O gergin dik duruşu da uzun boylu gözükmeye çalışan bodur bir adama daha yarışırdı belki. Oysa Esteban 1.80 boyunda ve tığ gibiydi. Gövdesinin tüm çizgileri dikey ve yukarı doğruydu. O ince çekme burnundan, sivri kaşlarından yüksek alnına kadar. Bu alnı da dümdüz arkaya taradığı aslan yelesi gibi saçlar tarıyordu. Esteban iri kemikliydi. Yassı uçlu, kalın parmakları vardı. Uzun adımlarla yürürdü. Devinimleri canlıydı. İncelikten yoksun olmamakla birlikte güçlü bir görünümü vardı. Sert, aşırı ağırbaşlı tutumları, ters ve gülmez olan ifadesine karşın yüzü çok biçimli ve çok sevimliydi. En çarpıcı özelliği kapanık ve somurtuk olması ve öfkelenince gözü kararıp şiddete başvurmak huyuydu. Bu huy onda çocukluğundan beri vardı. Kızdığı zaman soluk alamaz olur, ağzı köpürerek kendini yere atar, şeytan çarpmış gibi debelenirdi. Kendini toparlayabilmesi için buz gibi soğuk suya batırılması gerekirdi. Sonraları bu nöbetleri denetim altına almayı başardıysa da her zaman sabırsızdı ve en ufak bir kışkırtmayla öfkesi parlayıverirdi. "Madene dönmüyorum," dedi. Bu, sofra başında ablasına söylediği ilk sözdü. Kararını dün gece kısa yoldan servet yapmaya çalışırken bir keşiş hayatı sürmenin anlamsızlığını ayrımsızca vermişti. Madendeki kontratın daha 2 yılı vardı. Bu da bulmuş olduğu o harika damarı iyice ortaya çıkartıp işletmek için yeterliydi. Bir yandan Esteban'a öyle geliyordu ki işçi başı ona biraz kazık atsa da, madeni işletmeyi onun kadar iyi beceremezse de, bu onun kendini diri diri çöle gömmesi için bir nedenci değildi. O böyle bir özveri yoluyla zengin olmayı istemiyordu. Artık Rose'a gitmişti madem. İsterse zengin olmak için önünde upuzun bir zaman uzanıyordu. Can sıkıntısına kapılıp ölümü beklemeye yetecek kadar zaman. Ferula, "Bir iş tutman şart Esteban," diye ona karşılık verdi. "Gerçi hemen hiç para harcamıyoruz gibi bir şey ama annemizin ilaçları pahalı." Esteban ablasına baktı. Bir Romalı Madonna'nın göz dolduran yuvarlak çizgileri ve oval yüzüyle Ferula hala güzel bir kadındı. Ne var ki yazgısına yenilmiş olmanın çirkinliği daha şimdiden o solgun, şeftali renkli tenine ve gölge dolu gözlerine vurmuştu. Ferula annesinin hasta bakıcı rolünü kabullenmişti. Her an gidip ilaçlarını verebilmek, oturağını tutabilmek, yastıklarını düzeltebilmek için annesinin yanı başındaki odada yatıyordu. Mutsuz, azap içinde kıvranan bir ruh yapısı vardı. Kendini alçaltmaktan, adi ayak işleri yapmaktan zevk alıyordu. Korkunç haksızlıklara uğramak yoluyla cennete gideceğine inandığı için annesinin cılık yara içindeki bacaklarını temizlemekten yakınmıyor, o sefilliğe ve pis kokulara gömülerek annesini yıkıyor, hatta sürgüsünün içini bile gözden geçiriyordu. Açıklanması olanaksız olan bu karanlık, kırıntılı zevklerden ötürü kendi kendinden ne denli nefret ediyorsa, bunların aracı olduğu için annesinden bunun bin katı nefret ediyordu. Hiç yakınmasız hizmet etmekle birlikte annesinden yaltaklığının bedelini gizlice çıkartmayı başarıyordu. Açıkça hiçbir şey söylenmemekle birlikte sonuç olarak ortadaki gerçek şuydu ki, kızı anasına bakabilmek için ömrünü feda etmiş ve bu yüzden evlenmeyip evde kalmıştı. İki isteyenini annesini bahane ederek geri çevirmişti. Bunu kendisi hiç konuşmazdı ama herkes bilirdi. Devinimleri ağır ve hantal, huyları erkek kardeş gibi ters ve somurtuktu. Ne var ki yaşamın koşulları ve kadınlığı yüzünden Ferula bu tutumlarına gem vurmak zorunda kalmıştı. Öylesine kusursuzdu ki ermiş olduğu konusunda bir söylenti bile çıkmıştı. Dona Esther'e olan sonsuz bağlılığı yüzünden annesi hastalandıktan sonra babası da ölüp onları yop yoksul bıraktığı zaman erkek kardeşini büyüttüğü için Ferula her zaman örnek olarak gösterilirdi. Kardeşi Esteban'ın çocukluğunda Ferula ona tapardı. Onunla bir yatakta yatar, onu yıkar, gezmeye çıkarır, okutabilmek için bütün gün başkalarının dikişini dikerdi. Esteban bir noterin yanında işe girince Ferula kendi kazandığıyla iki yakaları bir araya gelemiyor diye umarsızlık ve öfkeden ağlamıştı. Şimdi annesine nasıl bakıyorsa Esteban'a da öyle kul köle olarak bakmış, ördüğü o gözle görünmez suçluluk ve ödenmez minnet borçları ağına onu da düşürmüştü. Çocuk daha ilk uzun pantolon giydiği gün ablasına uzaklaşmaya başladı. Ablasının kendi hayatının üstüne düşen uğursuz bir gölge olduğunu ilk kavradığı an Esteban'ın belliğinde hala taptazeydi. İlk maaşını aldığı zaman, çocukluğundan beri kurduğu bir düşü gerçekleştirip Viyana kahvesi içebilmek için 50 kentavo ayırmaya karar vermişti. Hotel France'ın pencerelerinden içeri baktığında garsonların havaya kaldırdıkları tepsilerle bu kevseri taşıdıklarını görürdü. Üstleri köpüklü krema tepecikleri ve pespembe kiraz şekerlemeleriyle taçlanmış uzun uzun cam bardaklar. İlk maaşını aldığı gün kapıdan içeri girebilecek cesareti buluncaya kadar otelin önünde bir süre volta atmıştı. En sonunda elinde beresi, utana sıkıla eşikten içeri adımını atarak damla biçimi avizeleri ve şık eşyalarıyla o lüks salona girdiğinde herkes ona bakıyormuş, o bin tane göz onun giysilerini düdük gibi dar, ayakkabılarını külüstür buluyormuş gibi gelmişti. Sandalyesinin ucuna ilişti, kulakları yanıyordu. Garsona iplik gibi incecik bir sesle siparişini verdi. O yüksek aynalarda gidip gelenleri seyrediyor, onca zamandır düşlediği zevki şimdiden tadar gibi olarak sabırsızlıkla bekliyordu. Ismarladığı Viyana kahvesi geldi. Düşlediğinden bile daha görkemli, şahane, nefis, yanında da 3 tane ballı çörek. Esteban uzun süre büyülenmişçesine kahveyi süzdü. En sonunda yüreğini pekiştirip o uzun saplı kaşı eline aldı ve kendinden geçercesine bir iç çekişiyle krema köpüğüne daldırdı.